Ayrım 10. Kötü yol. Orhan Kemal. Sayfa 115. Çamaşırcı Ayşe, inen akşamın içinde bir sinir, bir öfke makinesi halinde eve dönüyordu. Sabahlardan akşamlara itler gibi çalış dediğin yıka, ütüle, götür, teslim et. Sonra da hakkın olan parayı almakta zorluk çek. Neydi bu çilesi? Cenab-ı Allah'sa da, kibriyasa da artık yeterdi. Avuçları nasır nasır. Kalbinde daha çok geceleri bastıran korkunç bir ağrı. Bu çile ne zamana dek sürecekti? Gece elektrik direklerinde sallanan lambaların sarı ışıkları. Ağlıyordu o. Bunca yıl onu böylesine süründüren kaderine ağlıyor, günün birinde bir köşeye soluksuz yığılıverip yavrularının iyi günlerine hasret gitmekten korkuyordu. Nuran'ını hayırlısıyla baş göz edip helal süt emmiş birine verse de, ''Al emanetini oğlum, işte sana dünya güzeli bir kız.'' Kadrini, kıymetini bil dese. Oğlu da gene helal süt emmiş bir gelin alsa, çoluğa çocuğa karıştıklarını görse. İçini dertli dertli çekti. Ah şimdi üçkağıtçı kocası da sağ olsaydı. Adamı hatırlayınca bayağı canlandı. Çamaşırcı Ayşe'den tek pek 3-5 yaş büyük olacaktı. Cin gibiydi rahmetli. Tuttuğu yeri koparır kanlı canlı. O sağ olsaydı Ayşe bu kadar yıpranmazdı şüphesiz. Ne de olsa erkek. Üç kağıt müç kağıt kazanır, getirirdi ya. Seferden koyunu koltuğu dolu gelirdi ya. Buna da şükür diye mırıldandı. Allah can sağlığı verirse gene de evlatlarımın mürüvvetini görürüm. Oğlan iyi kötü bir ev yapar, bizi aydan aya kira derdinden kurtarır. Kız da evlenmesi bile bir yerlerde çalışırsa ben de rahatlarım. Bana kalsa kızın başını serbest bırakmalı, çalışsın. Sağdan soldan görsünler, ardına mı düşerler, baştan mı çıkarırlar, ne olur aklını başına alsın, hali mali birini bulsun, evlensin, o da rahat etsin, biz de. Oğlunu hayalledi. Öfkeli zamanlarındaki gibi asık gözüyle bakıyor, hayır diyordu. O kız değil çalışmak, sokaklarda bile süre devesi gibi gezip dolaşmayacak. Vallahi vururum, billahi vururum bir halt işlerse. Yahut da başımı alır, diyar diyar giderim. Buna yüz verip durma, karışma. Bir gün açık açık konuşmuştu. Peki oğlum, elmalı değil mi bu? Nasıl olsa bir gün birine varmayacak mı? Birinin karısı olmayacak mı? Buna da içerlemişti ya, belli etmemeye çalışarak o zaman başka demişti. Bırak gezsin, dolaşsın, kendine halli malli birini bulsun. Deliye dönmüştü oğlan. Hani neredeyse tığ sana... Pukarı, Allah senin gibi anayı kahretsin demeye getirmişti. Getirmişti ama gene de seviyordu oğlunu. Erkek dediğin kıskanç olurdu, hırslı olurdu. Değil karısını, kızını, anasını, kız kardeşini bile kıskanırdı. Oğlu öyleydi şükür. Babasının tam istediği oğlan. Rahmetli bir erkek derdi. Eline, beline, diline sağlam olmalı. Oğlu böyleydi işte. Ona varacak el kazının vay halineydi ama kadınlar da doğrucası bu tür erkekleri sever, bu tür erkeklere bağlanırlardı. Kafasından oğlunun patronu geçti. Neyleyim öyle boynuzluyu diye geçirdi. Herif haza boynuzlu deyus. Karı gider bir yanda yayılır kendi. Hoş, kendisinin yayıldığını ne duydum ne işittim. Var mı bir yetmişinde? Olmalı. Zamanında kim bilir ne türlü kapılar çaldı ki şimdi de kendi kapısını çalıyorlar. Elinin bir davranışı ile kafasındakileri dağıttı sanki. Bana ne diye mırıldandı. Oğlunu çift yevmiye ile alıp gönderdi ya, hele dönüşte evimizi yaptırmada da yardım ederse ondan iyisi yok. Bana ne karısından, memlekete rezil olan o. Yarın huzuru Rabbil aleminde hesap verecek onlar. Yapan kadar yapmasına göz yumanda. Kurban olayım Kerem'le. Asfalt caddeden mahalleye bükülen yola yürüdü. Bir zamanda öyle yürüdü. Yan yatmış, bağdaş kurmuş, yıkıldım yıkılacak evler kalabalığı halindeki mahalleye çoktan akşamlar inmiş, eğri pencerelerin beyaz perdelerinde lambalar yanmıştı. Bir yerlerde bir radyo, radyoda bir yanık bozlak. Birden durakladı. Onların penceresinde niçin ışık yoktu? Adımlarını açtı. Yoksa kız bir yere mi gitmişti? Gitse bile şimdi çoktan dönmüş olması lazımdı. Bayağı telaşlanarak avlunun her zaman açık kapısından daldı. Oda kapısı şöyle bir çekilmişti. Girdi. Raftan kibriti bularak lambayı yaktı. Lambanın sarı ışığında eşyalar yüze çıktılar. Nura'nın karyolası darmadağın duruyordu. Masa boydan boya çatlak ayna. Peki ama neredeydi bu kız? Çevresine korkuyla bakındı. Acaba komşular bir şeyler biliyorlar mıydı? Kapıya çıktı. Herkes kapısını dünyaya çevirmişti. Avludaki sıra sıra odaların aydınlık pencerelerine baktı uzun uzun. Tuvalete gitti, döndü. Kız hala yoktu. Acaba Reşat'la mıydılar? O Reşat da bir tuhaf bakıyordu kıza hani. Birkaç kez yakalamıştı aykırı bakışını. Diyelim ki aklına gelen gibi oldu. Ne çıkardı? Verirdi be. Abi de bir şey demezdi herhalde. Müteahhitin yanında nasıl olsa birkaç yüz lira alıyordu. Oğlu da ikisinin aldıklarını birleştirdiler mi, kendisinin çamaşır yıkamasına lüzum kalmazdı. Sonra atlarında araba, mahallenin kıskanç bakışları önünde gezmelere giderler, güle söyleye yerler, içerler. İşte dünyada başka ne isteyebilirlerdi? Derken oğlu da evlenir, bir yanda kızının, öte yandan oğlunun çocukları çevresini alır. Birdenbire kalabalıklaşıverirlerdi. Nura'nın Reşat'la birlikte olmasını şu anda öyle isterdi ki, isterse kızı tenhalara götürsün, dilediğini yapsın. Dilediğini yaptıktan sonra da yüzüstü bırakacak değildi ya. Koltuğunda somunla eskicinin torunu avlu kapısından koşarak girdi. Nuran ablanın annesini kapıda dikilir görünce durdu. Nuran ablayı mı bekliyorsun ana diye sordu. Evet, elinde çanta hızlı hızlı gitti akşamüstü. Çamaşırcı Ayşe sertçe baktı. Elinde çanta mı? Ne çantası? Küçük bavul işte. Bir şey söylemedi mi? Söylemedi. Çocuğu bırakıp içeri girdi. Sağı solu araştırdı ilkin. Kızının küçük valizi yerinde yoktu. Bohçası? Bohçası büsbütün telaşını artırdı. Bohça karışmış, içinden birkaç parça çamaşır alınıp karyolanın altına itilivermişti. Kalbi hızla çarparak ayağa kalktı. Kız kaçmış mıydı yoksa? Peki ama nasıl bir neden vardı kaçmasına? Hiçbir neden yoktu. Heyecanı artarak komşulara koştu, sordu, soruşturdu. Hiç kimseden akla yakın bir karşılık alamıyordu. Çeyrek saat içinde avlunun, sonra da mahalledeki yakın komşuların kadınlı erkekli kalabalığı avluyu, daha çok da çamaşırcı Ayşe'yi çevrelemiş, her kafadan bir ses çıkıyordu. Nereye gidebilirdi? Niçin? Peki Reşat neredeydi? Hemen hemen her akşam uğrayan yakışıklı çapkın adam nerede? Hiçbir anlam verilemiyordu. Odaya girdi. Çeşitli ihtimaller üzerinde duruluyor, indirilip kaldırılıyordu. Derken komşulardan birinin genç kızı masa üzerinde katlanıp bırakılmış bir mektup buldu. ''Aa, bakın, bakın bu ne?'' Başına toplanıldı. Gaz lambasının sarı ışığı altında genç kız bir solukta okudu. ''Anneciğim, gidiyorum. Söylemesi ayıp, kocamla beraber gidiyorum. Evet, Reşat artık benim kocam. Beni aramaya, ondan ayırmaya kalkışmayın. Çünkü iş işten geçti. Geçmese bile ayıramazsın. Beni affedin. Şimdilik Allah'a ısmarladık şeker anneciğim. Kızın Nura. Her şey bir anda anlaşılmıştı. Çamaşırcı Ayşe'nin tepesinde oda, odayı aydınlatan lamba, komşular kalabalığı döndü, döndü. Sonra içinde müthiş karanlık bir boşluk açıldı ve çamaşırcı Ayşe sanki bu boşluğa uçtu. Uçarken de acı bir çığlık koparmıştı. Nuran, Nuran'ım benim, bana bunu mu yapacaktın? Komşular telaşla sağa sola koşuştular. Bayılmıştı kadın. Hoş, bayılmaya da benzemiyordu. Kolonyalar, gül suları filan para etmedi. Kadının göğsü hızlı hızlı inip kalkıyordu. Bir ara kendine gelir gibi oldu. Çarpılmış ağzıyla oğluma dedi. Oğluma yazın, acele gelsin. Nur Hanım'ı bulsun, kanadının altına alsın. Kadınlar elleriyle yüzlerini kapadılar. Yaşlı kadınlarsa pıtırtayan dudaklarıyla bir şeyler okuyorlardı. Mektubu bulup okuyan genç kızın da yüreği kabarmıştı. Başını göğe kaldırdı. Pırıl pırıl bir ay vardı yukarıda. Uzaklardaki yol ve köprü yapımının sürdüğü dağların tepesindeki gökyüzünde de bir ay vardı. Bu ay acaba şehirde annesinin başına gelenleri görmüş müydü? Yalçın kayalar aydınlık göğe doğru çıplak, keskin süngüler gibi uzanmışlardı. Serin, sağlam dağ havası yüzleri okşuyor, içilen rakılar neşelerine neşe katıyordu. İhsan yanı başında duran sazı Mehmet Usta'ya uzattı. Al bakalım usta iki tıngırdat. Mehmet Usta sazı aldı, parmağıyla telleri bir iki tıngırdattıktan sonra bir oyun havası çalacağım dedi. İyi ya. İlkin rakısını yudumladı, sonra mezeye aldı. Daha sonra da ay ışığıyla şıkır şıkır dağları taşları coşturan bir oyun havasıdır tutturdu. Sazın oynak sesi yalçın kayalara çarptıkça büsbütün güçleniyor, uzaklara, ta uzaklara gidiyordu. Gündüz kara çadırları, eşekleri, yalın ayakları, şakıldaklı çocuklarıyla gelip şantiye yakınına konan, ertesi sabahta yollarına devam edecek olan bir çingene grubunun kadınları, erkekleri, bilhassa kara kaş, kara üzüm gözlü kızları da coşmuştu. Falcı Pembe bile üşenmeden yatağından kalktı, sazın oynak havasına uyarak dönmeye başladı. Bir yanda şantiye aşçısının kaplarını ölgün gemici feneri ışığında kalaylamakta olan çingene kızı Zehra da ayaklarının altında kumla ovduğu leğenin içinde tempoya uymaya başlamıştı. Mehmet Usta sazı gerçekten güzel çalıyordu. Kayalarda yankılanan bu kudretli ses ta köye İhsan'ın sevgilisi Hatice'ye kadar gidiyordu. Genç kız yatağında uykudaydı, uyandı, çevresine bakındı. Anası, kardeşi, babalığı öbür odada yatıyorlardı. Usulcacık kalktı. Kapıdan değil de geniş pencereden adeta sızdı. Çoğu geceler böyle yapar, sevgilisini görmeye giderdi. Seviyordu İhsan'ı, seviyordu ama delikanlıdan pek de karşılık görmediği için ağırdan alıyordu. Saz sesi uyuşmuş, kanını coşturduğu için ne pahasına olursa olsun gidecek, geriden de olsa onu, o sevdiği delikanlıyı görecekti. Damı saz örtülü barakadan bir gölge gibi çıktı. Evden uzaklaşınca da bacaklarının olanca gücüyle koşmaya başladı. Orman. Ormanı da çabucak geçti. İhsan'la arkadaşlarının rakı içmekte oldukları yerin ardındaki kayanın tepesinden aşağıya bakmaya başladı. İhsan oradaydı. Sazı düşünceli düşünceli dinliyordu. Oturuşu, bakışı, dinleyişi bile bir başkaydı. Elini çabuk tutsa, onu babasından istese, evlenseler. Üvey babasının öfkeli küfürlerinden kurtarsa da birlikte alıp gitse nereye giderse. İçini çekti. Kız gibi delikanlıydı doğrucası. Başkaları olsa ellerine bir kız geçmesin. Hemen her şeyi yapmaya kalkarlardı. Buysa doğru dürüst öpmemişti bile. Saz durmuştu. Mehmet Usta'nın sazı bir kenara bıraktığını, bir çingene kızının yanına yaklaştığını, Mehmet Usta'nın kıza bir şeyler söylediğini, kızın İhsan'a yaklaşıp eline aldığını gördü. Öfkeden ifrit olduysa da kendini tuttu. Kızın neler söylediğini duymuyordu. Duysa falcı kızın şunlara söylediğini işitirdi. Aslanım, var başında büyük gayeler. Bir gün mü desem, bir hafta mı desem, bir saat sonra mı desem. Sıkma tatlı canını, bozma keyfini. Olsun gözleri kör düşmanların. Görünür sana çok acele, uzun bir yolculuk. Var bir sevgilin, kara kaşlı, kara gözlü. Yanar senin için. İstersiniz birbirinizi. Lakin düşünürsün sen çok. İhsan başını kaldırıp Mehmet Usta'ya baktı. O da ona bakıyordu. Bakışlarını anlayışlı anlayışlı salladılar. Falcı kız sözlerinin ardını getirdi. Ama yarıda kalacak sevginiz. Seni bekler başka kız uzaklarda. Hiç ummadığın zaman konacak başına devlet kuşu. Hadi aslan beyim, dilim döner bu kadar. Başkalarının falına bakmak üzere uzaklaştı. İhsan vay anasını dedi. Mehmet Usta başını salladı. Vay anasını ki vay anasını. Ne derler? Fala inanma, falsız da kalma. Bir sigara yakarak yanına geldi. Sen şu kızı fazla ihmal ediyorsun İhsan. Güzellikse güzel. Daha güzeli can sağlığı. Terbiye ise, aşksa ikisi de var. Daha ne? İhsan başını sıkıntıyla kaldırdı, baktı. Kız kardeşim dedi. Onu evlendirip annemi de küçük bir eve kavuşturmadan evlenemem. İçim içime sığmaz. Sonra unutma ki insan her sevdiğini alamaz. Sevmek başka, evlenmek başkadır. Geç vakit yatmaya gittiler. İhsan da yatağına tam girecekti ki gecenin kuvvetli bir motor sesiyle dolduğunu, hatta dolu verdiğini işitti. Tuhaf bir duygu kalktı, pencereden baktı. Yaklaşmakta olan postane kamyonetinin güçlü farlarının keskin ışığı. Işık sütunları yalçın kayaları tarayarak yaklaşıyordu. Kalktı. Bacağına pantolonunu çekti, dışarı çıktı. Kamyonet az sonra geldi. Barakasının önünde sert bir frenle durdu. Şoför atladı. Zaten o da İhsan'ı arıyordu. Merhaba İhsan abi. Merhaba hayrola. Bir telgrafın var. Mektup destelerinin arasından çıkarıp uzattı. İhsan aldı, kamyonetin bol ışığında okudu. Annen ağır hasta. Hemen gel, Hacer. Gözlerine inanamıyordu. Annesi ağır hastaydı. Telgrafı kız kardeşinin mi yoksa komşu Hacer ninenin mi çekmesi gerekirdi? Ne vardı? Ne oluyordu? Kız kardeşi neredeydi? Annesi gerçekten ağır hasta mıydı yoksa ölmüş mü diyemiyordu. Dili varmıyordu. Ertesi gün posta kamyonetiyle hareket etti. Annesi ağır hastaydı. Kız kardeşinden ses yok. Ne olabilirdi? Ağır hasta annesinin durumunu Hacer nineden önce kız kardeşinin, ondan sonra da arkadaşı şoför Reşat'ın bildirmesi gerekmez miydi? Hasta olmuştu akşamdan beri adeta. Şehre bir an önce gitmek, durumu öğrenmek için can atıyordu. Daha sonraki gün ikindi üstü Güneşkenar mahallenin yan yatmış, eğri büğrü evlerini hazin bir sarıya boyarken şehre, sonra da mahalleye girdiler. Kamyonet dar sokaklarda daha fazla ilerlememek için durdu. İhsan atladı yere. Kamyonet geri geri çıktı. Akşam yazıhanede buluşacaklardı. İçinde dehşetli bir korkuyla İhsan, mahallenin dar sokaklarını geniş adımlarla geçerek eve yaklaşıyordu ki, mahalleliye, daha çok komşularına rastlıyor, kadınlar erkekler ondan sakınıyorlardı. Kim gördüyse bir selamdan sonra başını çevirip kaçırıyordu. Neden? Niçindi bu? Ne vardı? Avludan içeri girdi. Aynı hal. Çamaşır yıkamakta olan kadınlar onu görüyor, bakmaktan çekiniyor gibiydiler. Tuhaftı. Hem de çok tuhaf. Kız kardeşinin de meydanlarda olmayışı, bir şeyler vardı galiba ama ne? Evlerinin kapılı kapısına geldi. İtti, açıldı. Kimseler yoktu. Annesinin yatağı boştu. Namazlarda kullandığı seccade, tesbihi bir kenarda duruyordu. Kız kardeşinin yatağı da bomboş. Geri döndü, avluya baktı. Sonra odaya girdi. Peki ama neredeydiler? Kapıda yaşlı bir kadın sesi. Hoş geldin oğlum. Döndü. Telgrafı çeken Hacer nene. Hoş bulduk neneciğim. Nerede annem? Nerede Nuran? Yaşlı kadın odaya girdi. Avlu halkının meraklı bakışlarına kapadı kapıyı. Sonra sakin ol oğlum dedi. Ne yapsak, ne etsek kader bozulmaz. Kadir Mevlam 10'da yazdığını 9'da almaz. Gözlerin önünden karaltılar uçuşuyordu. Bütün bu laflara ne lüzum vardı? Ne olmuşsa neden hemencecik söylemiyor da lafı uzatıyordu? Nuran nerede? Hacer nine kuşağının arasındaki mendili çıkardı. Katlı mendilin arasından Nuran'ın kaçarken annesine bıraktığı kağıt parçasını uzattı. İhsan aldı, bir çırpıda okudu. Anneciğim, gidiyorum. Söylemesi ayıp, kocamla birlikte gidiyorum. Evet, Reşat artık benim kocam. Beni aramaya, ondan ayırmaya kalkışmayın. Çünkü iş işten geçti. Geçmese bile ayıramazsınız. Beni affedin. Şimdilik Allah'a ısmarladık şeker anneciğim. Kızım Nuran. İhsan sarsıldı, kıpkırmızı kesildi. Annem, annem nerede? Hani ağır hasta diyordunuz? Yaşlı kadın titreyen dudaklarıyla İnna lillallah ve inna aleyhi raciun dedi. Her şeyi anlamıştı. Anasının boş yatağına kapandı. Çocuk gibi hıçkırarak sesli sesli ağlamaya başladı. Artık ne Hacer nineyle avlu halkının odaya toplanıp tesellileri, hatta ne de kız kardeşinin şoför Reşat'a kaçması. Annesi, cefakar annesi, anneciydi önemli olan. Yaşlı gözleriyle döndü, komşular kalabalığına sordu. Cenazesi kaldırıldı mı? Hacer nine, kaldırıldı yavrum. Bir vasiyeti yok muydu? Vardı. Ruhunu teslim ederken ben yanındaydım. Neydi vasiyeti? Nuran'ı bulsun, kanadının altına alsın dedi. İhsan tekrar kapandı anacığının yatağına. Gene uzun uzun çocuk gibi ağladıktan sonra hınçla doğruldu. Reşat dedi. Demek en yakın arkadaşım Reşat. Peki, alacağı olsun. Onun da ötekinin de alacakları olsun. İstanbul'a gelmişler, Aynalı Çeşme'den Kasımpaşa'ya inen yokuşlardan birindeki kocaman bir ahşap eve misafir olmuşlardı. Bu ev, şoför Reşat'ın çocukluk arkadaşı, eski futbolculardan Necdet'in eviydi. Şimdi şoförlük yapan Necdet, 40 sularında annesi, babası, erkek kardeşi, 3 kız kardeşi, karısı ve kızıyla bu evde oturuyorlardı. Bu evin katlarından birinde alt, daha alt katlardaysa boyuna değişen çeşitli kiracılar. Nuran trende İstanbul'a yaklaşıp da onu, o yıllarca hasretini çektiği memleketi uzaktan görünce Reşat'ın ellerine sarılmış, onları heyecanla öpmüş, öpmüştü. O anda ne anne ne de hele abi. O anda kendisi vardı, İstanbul vardı, Yeşilçam sokağı vardı. Bir an için Reşat bile yoktu. Gelmişlerdi işte sonunda. Pek pek bir hafta içinde giyinip kuşanacak, Reşat'la birlikte Yeşilçam'da şansını deneyecekti. Reşat da aldırmıyordu. Necdet'in evine geldikleri gece Necdet'e şöyle demişti. Bu mu? O, bunun biri. Sinema delisi. Takıldı peşime. Sizin buradan bir oda verin. 6 aylık peşin. 6 ay sonraya Allah kerim. Şoför Necdet üzerinde durmamıştı bile. 6 aylık karşılığı 6 tane yüzüğü alınca külüstüğünün gerekli yerlerini onartmış, üst yanıyla da Beyoğlu'ndaki çiçek pazarı meyhanelerinde sırt sıra bir hafta akşamcılık yapmıştı. Sabahleyin erkenden uyandı. Reşat karyola da uyuyordu. Ona biraz da korkuyla baktı. Yakışıklı, hem de çok yakışıklıydı ama yalancıydı. Müthiş yalancı hem de. Bir hafta olmuştu şuraya gelili işte. Bugün yarın, bugün yarın. Sallayıp duruyordu. Gerçi Necdet ağabeyin kendi akran yetişkin kızı Ayten, Ayten'in mahalledeki etekleri havalı, dudakları boyalı arkadaşları onu da yanlarına alıp İstanbul içinde enine boyuna dolaşıyorlardı ama istemiyordu bunu Nuran. O buraya mahalle kızlarıyla gezip dolaşmak için değil, Yeşilçam sokağında şansını denemeye gelmişti. Reşat güya haftasına kalmadan onu tanış filmciye götürecek, filmci, hatta sokağı dolduran filmciler güzelliği karşısında hayran olacak, hemencecik mukaveleler, ardından avanslar, daha sonra da filmlerde çeşitli roller alıp üne kavuşacaktı. Odanın büyük bir ceviz ağacına bakan penceresine gitti, dizleri üstüne çöktü. Dışarıda taze güneşiyle pırıl pırıl bir sabah. Çocuklar köşe başlarını ciddi ciddi tutarak kovboyculuk oynamaya başlamışlardı bile. Ellerinde tahta ya da beygir, çene kemiklerinden tabancalar. Nuran'ın hiç duymadığı, anlamadığı bir çeşit pekos bili, Tom Tex, bilkit kitapçıkları ağzıyla arada ulur gibi bağırışarak dehşetli, heyecanlı sağa sola koşuyorlar, bir yerlere saldırıp sözde insanlar kurtarıyor, kurtarırken ölüyor, öldürüyorlardı. Çocuklara dalmıştı. Bir elin saçlarını okşamasıyla kendine geldi. Reşat'tı. Seviyordu bu adamı. Ne olursa olsun seviyordu. Buraya geleli, geldiği yerdeki hatta oradakinden de çok dikkatini çekmişti çevrenin ama Reşat ilk göz ağrısıydı. O başkaydı. Adamın elini tutup öptü. Reşat, çocuklara mı bakıyorsun? Dedi. Çocuklara bakıyorum, otursana. Elini çekti, yüzü düşünceli bir hal aldı. Oturmakla olmaz Nuran, gidip işlerimle uğraşmalıyım. Ne zaman gideceğiz? Reşat unutmuştu bile. Nereye? Oraya işte, ne çabuk unuttun. Ha dedi Reşat, gelmemiş. Oynayan filmleri için Zonguldak'a gitmişti, dedim ya. Ne zaman gelecek? Bugünlerde gelir. O işe sen olup bitmiş gözüyle bak. Bütün gece, gece yarısından sabahın 3'üne 4'üne kadar kolları arasında ezip turşuya çevirdiği bu genç kadınla doyamıyor gibi bir hali vardı. Bileğinden karyolaya çekti yeniden. Odanın kapı sürgüsünü itti. Neden sonra Necdet dışarıdan, Reşat, toparlanıp cevapladı. Hop! Hadi, geldim. Çabucak giyindi. Çıkarken de 2 bütün yüzük bıraktı. Et al, sebze al, iyi bir yemek pişir. Necdet'in takımıyla yiyin için. Sonra da alın voltanızı, gezin dolaşın. Nereye? Canım sana ne? Ayten İstanbul'un kurdu, o seni gezdirir. Zaten Ayten de gelmiş, sofada babasıyla şakalaşıyordu. Esmer, uzunca boylu ama çirkindi. Çoğu günler Nuran'ın yüzünü avuçları içine alıyor, uzun uzun bakıyordu. Bu güzellik onda olsa, ah onda olsaydı. Reşat dışarı çıkmıştı bile. Ayten dedi, Nuran'ı yalnız bırakma. Çirkin ama göğüsleri kalçaları dolgun genç kız güya espri yaptı. Merak etme Reşat abi, sen olmadığın zamanlar zarına bakıyorum. Nuran zarına bakmanın ne demek olduğunu anlamamıştı ama kızın babasıyla Reşat anlamış, tek beğenmiş, kahkahalarını atmışlardı. Reşat, aman bak, dedi, canı sıkılmasın. Genç kız arkadan, bugün biraz gezeceğiz, dedi. Gezelim mi? Bunun ne demek olduğunu anlayan Reşat, cebindeki bir deste paradan ayırdığı 5 onluğu gene kızın avucuna sıkıştırdı. sıkıştırdı ya, paradan çok Reşat abine bitiyordu. Bu bakımdan Nurhan'ı kıskanıyor, sonra bütün ümitleri kırılıyordu. Nurhan çok güzeldi. Ona hiçbir bakımdan rakip olamazdı. Babasıyla Reşat abi giderlerken Ayten Nurhan'ın yanına girdi. Ne yapıyorsun kraliçem? Nurhan memnun, tatlı tatlı bakarak omuz silkti. Hiç. Küçük kovboylara mı bakıyorsun? Nedir bunlar Allah aşkına? Pencerenin önüne Nurhan'ın dizi dibine çöktü. Bunlar mı? Kovboyculuk oynuyorlar. Kovboy dergilerinden okudukları şeyleri taklit ediyorlar. Bana bak. Nurhan iri ela gözleriyle tatlı tatlı baktı. Ayten, Reşat abiden izin aldım dedi. Bugün akşama kadar gezeceğiz. Nereye gideceğiz? Canımız nereye isterse. Reşat'ın verdiği parayı karıştırmadan paran var mı? Nurhan az önce aldığı 2 bütün 100'lüğü gösterdi. Var, yeter mi? Ayten sevinçten çıldıracaktı, ayağa fırladı. Kalk hadi, miskin miskin oturmayalım. Bir şarkı tutturarak kendi odasına geçti. Ojesi rujuyla geldi. Burada boyanmayacaklardı. Beyoğlu'na çıkacaklar Taksim'deki kadın tuvaletinde. Geçen sefer de öyle yapmışlardı. Bu semt kızları, hatta yalnız bu semt değil, belki de İstanbul'un bütün semtlerindeki tutucu aile kızları böyle yaparlardı. Mahallelerinden boyasız, ojesiz çıkar, yabancısı oldukları semtlerde gizlice boyanır, gezer, tozar, mahalleye dönerken de mendilleriyle rujlarını siler, ojelerini kazırlardı. Şunları koy bakalım çantana. Nurhan aldı, çantasına koyarken önce pazara gidip yiyecek bir şeyler alalım dedi. Genç kız omuz sıktı. Boş ver, anneme para bırakırız, alır, pişirir. İşimiz mi yok? Hemen de seslendi. Anne! Kulağa seste inadına zayıf kadın halsiz halsiz geldi. Ne var kız? Biz gidiyoruz. Nurhan diyor ki teyzem pazardan öteberi alıp yemek pişirir mi diyor. Kadın gözleri parladı. Aa kızım, misi fazla, neden pişirmeyeyim? Bir haftadır böyle gidiyordu bu. Nurhan Ayten'le çıkıp gitmeden önce kadına para bırakılıyor. Kadın çarşıdan yemeklik bir şeyler atıyor. Pişirip öyle, daha çok da akşama hazırlıyordu. Kızıyla Nurhan'ı bırakıp hazırlanmaya gitti. Nurhan'da bozuk para vardı. 3 onluk ayırdı. Yeter mi acaba? Ayten kaptı paraları. Çok bile dedi. Annesi hazırlanmış gelince verdiler. Sonra da giyinip kuşanarak evden çıktılar. Yolda Nurhan dayanamadı. Yeşilçam sokağını biliyor musun sen? Ayten, bilmez olur muyum? Hiç. Beyoğlu'nda dedi. Film şirketlerinin bulunduğu sokak. Gidelim mi? Ayten'in gözleri parladı. Yoksa bu kızın da mı niyeti başkaydı? Yani açıkçası film yıldızı mı olmak istiyordu? Çabucak bir göz attıktan sonra. Sahi sen niye rol almıyorsun filmlerde? Verirler mi? Oho! Heyecanlandı. Verseler, ah verseler. Aynalı Çeşme'ye, oradan İngiliz Sarayı'nın ardından tarla başına, tarla başından da sağa bükülüp Küçük Bayram, Büyük Bayram sokaklarına vardılar. Vakit sabahtı. Pırıl pırıl güneşi boğup ortalığa nemli gölgeler salan yüksek apartmanların daracık sokaklarına düştüler. Küçük kapkaçtı ya da taksilere girip çıkan gene genç sakallı sakallı artistler, öfkeli rejisörler, rejisör yardımcıları, tahta sehpalarıyla film kameraları. Nurhan'ın bir an başını döndürdü. İşte bir haftadan beri hayalini kurduğu yerlerin havasını koklamaya başlamıştı. Bir gün o da bunlar gibi, daha çok da şu henüz adını bilmediği sarışın genç kız gibi hürmetle arabaya buyur edilecek miydi? Burası ne sokağı? Burası mı? Ayten gözleriyle sokak levhasını aradı, bulamadı. Bilmem ki şekerim, buralarda sokak mı ararsın? Yeşilçam sokağı hangisi? Vallahi şekerim, buralarda ama galiba şu arkadaki olacak. Bakınırlarken simsiyah bıyığı lüzumundan çok inceltilmiş, yumurta ökçeli, çakı gibi bir genç ilgilendi. Bir yer mi aradınız efendim? Ayten alıcı gözle baktı, beğendi, gülüverdi. Hiç, arkadaş Yeşilçam sokağını soruyor da. Delikanlı iş olduğunu anlayarak, şu arka sokak dedi, birisini mi aradınız? Yo, arkadaş Anadolu'dan geldi, merak etmiş de. Bu kadarcık bilgi yeter de artardı. Siz niçin film çevirmiyorsunuz diye Nurhan'a doğrudan doğruya sordu. Nurhan utanarak başını eğdi. Kıpkırmızı kesildi. Ayten, beni beğenmezler diyor, dedi. Çakı gibi delikanlı fırsatı kaçırmadı. Kendinize iftira etmeyin. Sahi, film çevirmek istemez miydiniz? Nuran uçacaktı sevinçten. Annesini, sonra da ağabeyini hatırladı. İşte ilk adımda dikkati çekmiş, film çevirmeye layık buluvermişlerdi. İnce, uzun boylu, uzun, kalın favorili bir başka genç, çakı gibi gencin yanına sokuldu. "N'aber Erol?" Kızlara çaktırmadan, "Sağlığın be balon." İkinci bakışta gözleriyle anlaştılar. İkisi iki yandan kızları aldılar makasa. Balon, "Küçük hanım artist mi?" "Değil ama niye olmasın?" "Niye olmuyor?" "Kendini çirkin buluyormuş." "Sahi mi? Çirkin mi buluyorsunuz? Ayıp ettiniz. Film çevirenlerden hangisi sizden güzel?" diyerek arkadaşına döndü. "Ulan Hıyar, Öztit'e buyur etsene, orada konuşalım." Kızlara, daha çok da Nuran'a bakarak, "Arkadaş protokolden çakmaz. Buyurun Öztit'e oturalım." Nuran okuduğu röportajlarda sık sık geçen bu Öztit muhallebicisini biliyordu. Tanınmış tanınmamış bir sürü artist, artist adayı ile bu muhallebicide röportajlar yapılmıştı. "Öztit" dedi. "Biliyorum." "Balon, nereden?" "Sinema dergilerindeki röportajlardan." Balon daha şimdiden sokuluvermişti Nuran'ın yanına. Çakı içerlemişti ama neye yarar? Her zaman böyleydi bu. Karı, kız düşmeye görsün. Egaflar, Allah ne verdiyse birkaç gün, ondan sonra da prodüktör, daha çok da reji asistanlarına satış ederdi. Satış etmesi para almaktan çok kendine filmlerin gang ya da meyhane sahnelerinde sık sık rol çıkartmaktan ibaretti. Konuşarak geçiyorlardı Yeşilçam sokağını. Sağda solda kümelenmiş birbirleriyle katır eşek şakaları yapmakta olan, ağzı sigaralı, matrak küfürlü bir alay insan çakmışlardı hemencecik Nuran'la Ayten'i. Konuşmalar, fiskoslar başladı. "Ulan balona bak. Vay deyus vay. Nereden enselemiş? Kıyak karı be. Şşt, oğlum balon. Bakar mı hiç?" Öteki tapon ama balonun yanındakine varım temiz bir ellilik. "Hadi ulan aç köpek, karnını doyur." Ne Nuran ne de Ayten farkında değillerdi. Camekanlarda portakal, greyfurt suyu şişeleri, duvarlarında çeşitli resimleriyle Öztit muhallebicisi gerçekten şirin, şipşirin bir yerdi. Tertemiz masalarda muhallebi yiyen, sigara içerek dalgın dalgın düşünen genç adamlar, dudaklarının boyaları silinmiş, gözleri uykusuzluktan kapanıp kapanıp giden genç kadınlar, yaşlı kadınlar. "Buyurun, buyurun efendim. Rica ederim." Nuran boyuna sıkılıyordu. Ayten, "Burası İstanbul, hem de Beyoğlu kızım," dedi, "boş ver sıkılmayı." Nuran önden girerken çakı balonun kulağına, "Sahip çıkmak, bizi ayağa aldırmak yok ha, bozarım fiyakanı." Balon yavaşça, "Sıranı bekle oğlum. Hep böyle yapıyorsun. Gün gelir sen de bana yaparsın." İki kızla birlikte masalardan birine geçerek film teknikleri, sanat ve artistler üzerine sohbete başladılar. Kısa boylu, sımsıkı çakı Nuran'a bakarak, "Hanımefendi çok güzel. Hemen bir filmde başrol alabilir," dedi. Balon, uzun boylu tombi delikanlı, çakının lafına itiraz etti. "Öyle deme. Yalnız güzellikle iş bitmez. Biliyoruz. Sanat ve kültür de lazım. Daha ne? Olmadığını ne biliyorsun?" Balon üzerinde durmadı. "Neyse canım, uygun bir zamanda bunları Cevdet abiye götüreyim de görsün. Cevdet abi bu piyasada bir tane." Çakı karşı koydu gene. "Boş versene sen." Balon sertçe döndü. "Niye?" "Kadri abinin yanında lafı mı olur onun be? Herifte çifte apartman, dükkanlar, bankada hesabı cari. Anlamadım. Kulaklarını yıkat anlarsın." Kızları kibarlığı falan bir an unutup kendini olanca çıplaklığıyla ortaya koyuverdi. "Ulan Hıyar, Kadri Bey Bono ile iş görür. Cevdet ya, ağzını topla, Hıyar sensin. Hıyar olmasan sana ağzını topla diyorum. Cevdet Bey'in de Bonolarını kırmıyorlar sırasına göre. Sırasına ne bakıyorsun? Herif zamanı geldi mi şıp diye ödeyiveriyor. Kadri abi ya..." Balon gene kısa kesti. "Siz Cevdet abiden şaşmayın. İş rejisörlerde biter oğlum," dedi çakı. Balon başını salladı. "Bak bu doğru. Rejisör, rejisör asistanı. Zaten bütün zorluk ilk filmi çevirene kadar. Çevrilen filmde küçük de olsa bir rol alıncaya kadar. Doğru. Ondan sonra kendini göstermedin mi zorlama, bırak. Canım neşesini kırma ablanın. Ben harbiciyim oğlum. Ben boş ver sana." Bir çekişmedir başlamıştı ki Ayten kalktı. "Hadi şekerim gidelim. En iyisi Reşat abi. Madem tanıdığı var onun." 10. ayrımın sonu sayfa 134.